Ayrım 58. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 519. Yusuf Aksu genç arkadaşının mantığını anlamaz olmuştu. Bu nedenle tartışmaya girmedi. Başını önüne eğip sustu. Sonra birden omuzuna bir el indi, irkilerek başını kaldırdı. Üzerinde parlak kırmızı bir ceket, parlak yeşil bir gömlek, bir eli kendisinin, bir eli parlak yeşil ceketli, parlak kırmızı gömlekli, sarı saçlı bir incecik delikanlının omuzunda, iri yarı postmodern ressam mutlulukla gülümseyerek kendisine bakıyordu. ''İyi akşamlar hocam, sizi bu akşam en güzel yüzünüzle görüyorum.'' diye söze girişti. Elini omzuna daha da güçlü bir biçimde bastırarak Yusuf Aksu'nun ayağa kalkmasını önledi. Sonra arkadaşını gösterdi. Daha önce sık sık sözünü etmiş gibi ''Hocam bu Kürşat'' dedi. ''Memnun oldum, iyi akşamlar.'' diye yanıtladı Yusuf Aksu. ''İşler nasıl?'' ''Bizim işler iyi de ülke dökülüyor hocam.'' diye atıldı ressam. ''Kaç kez söyledim, sizin gibi birinin ileriye atılması gerekiyor.'' ''Ne için? Pozitif orman yakmak için mi?'' ''Evet hocam, pozitif orman yakmak için.'' ''Bunun için ne yapmak gerekir?'' ''Gerekeni gereken yerde ve gereken zamanda gerektiği gibi yapmak.'' Yusuf Aksu gülümsedi. ''Çok zor bir iş, bana göre değil.'' dedi. ''En iyisi bu işe sizin girişmeniz, çünkü yöntemi bilen sizsiniz.'' Ressam gözleriyle boş bir iskemle aradı, bulamadı. Sonra birden 5. Murad'a dikti gözlerini. ''Anlıyorum hocam.'' dedi. ''Arkadaşınız çok yakışıklı.'' 5. Murat birden dikleniverdi. ''İnsanları bulundukları yere göre yargılamayın. Biz buraya geçerken uğradık.'' dedi. Ressam güldü. ''Ben de geçerken uğramıştım. 25 yıl oldu, bir daha çıkamadım.'' diye yanıtladı. 5. Murat Yusuf Aksu'ya döndü. ''Evet hocam, ne demiştiniz?'' diye sordu. Postmodern ressam bir 5. Murat'a, bir Yusuf Aksu'ya baktı, gülümseyerek omuz silkti. Sonra eli Kürşat'ın omuzunda hiçbir şey söylemeden uzaklaştı. ''Evet hocam.'' dedi 5. Murat. Yusuf Aksu gözlerini dostunun gözlerine dikti. ''Dostum, kötünün daha kötüsü de var. Benim yalnız kuramım değil, kimliğim de kuşkulu. Daha doğrusu çalıntı.'' dedi. ''Evet, böyle, çalıntı. Bunu ilk kez sana söylüyorum.'' 5. Murat sanki kendisinden söz ediliyormuş gibi tepeden tırnağa titredi. ''Nasıl?'' diye sordu. O zaman Yusuf Aksu rakısından bir yudum daha aldı. İskemlesini masaya biraz daha yaklaştırdı. Dostuna doğru eğildi. Annesiyle yalnız geçirdiği günlerden ve daha kendisi doğmadan çekip gitmiş olan babası konusunda genellikle yanıtsız kalan sorularından başlayarak yaşamını anlatmaya girişti. Annesiyle birlikte ilkokula gidip gelişlerini, biraz da annesinin zorlamasıyla başlayan ansiklopedi tutkusunu, kolejde Yunus'la karşılaşmasını ve aralarında kurulan büyük dostluğu, kuram oluşturma düşlerini, Yunus'un ölümünü, Maçka'ya taşınmalarını ve sonrasını daha yeni okunmuş bir romanı özetler gibi bir bir anlattı. Öykü bittiğinde 5. Murat bir düşten uyanmış gibiydi. ''Hocam, öyle bir öykü anlattınız ki insan baştan sona uydurma olup olmadığını düşünüyor.'' dedi. ''Bütün bunlar gerçekse kuramınızın da gerçek olması gerekir.'' ''Gerçek mi?'' Yusuf Aksu gülümsedi. ''Evet, bildiğim kadarıyla.'' diye yanıtladı. ''Demek öyle.'' dedi 5. Murat. Yüzünü ellerinin arasına aldı, bir süre düşündü. ''O zaman benim görüşümü soruyorsanız, siz gerçekten o Enis Bey'in oğlu Yunus'un kardeşisiniz. Burası kesin. Baksanıza adlarınız bile birbirine çok yakın. Yunus, Yusuf, iki kardeş adı. Yalnızca ikiz değilsiniz. Hatta neden olmasın, ikiz bile olabilirsiniz.'' Durdu, biraz daha düşündü. ''Ama şu da var. Bu adam sizin babanız değilse, Yunus'un da babası olmaması büyük olasılık.'' ''Hocam, çok karışık bir öykü bu.'' dedi. Yüzünü ellerinin arasına aldı gene, içinden bir şeyler fışkırtmak istermiş gibi sıktı, bir süre daha düşündü, içini çekti. Hocam isterseniz kızım bana, sizin için tüm yaptıklarına karşın ben bu Londralı Enis'i sevmedim diye ekledi. Eli uçkurunda, zayıf ve korkak bir adam. Böyle bir babası olmasa Yunus o köylü kızına tutulmazdı belki. Peki tüm bunları neden yaptılar diye kekeledi Yusuf Aksu. Neden her şeyi çorbaya çevirdiler? Kim bilir dedi 5. Murat. Belki korkaklıklarından yaptılar, belki de oyun oynamak istediler. Kime? Herkese, herkesten önce de kendi kendilerine, eğlenmek için. Yusuf Aksu yüzünde, duruşunda anlatılmaz bir hüzün, uzun süre sustu öyle. Neden sonra birden 5. Murat'ın elini tuttu. Peki annem diye sordu. Annem gerçek annem miydi? 5. Murat şaşırdı, bir süre düşündü. Sanırım evet dedi. Ama biri çıkar da hayır değildi derse buna şaşmam. Ya benim durumum dedi Yusuf Aksu. Bunalım içinde, neredeyse soluk bile almadan gelecek yanıtı bekledi. Sizin durumunuz iyice yasallaşmış artık. Ama bana sorarsanız başlangıçta durumlarının en güzeliydi. Nasıl yani? Piçlerin koşulu insan koşullarının en iyisidir. Çünkü deliksiz bir özgürlüktür. Vatikan'ın zindanlarını okumadınız mı? O nedir? André Gide'in bir romanı. Okumadım, ben roman okumam. Belki de gereksiniminiz yoktu. Roman okumak bir yaratıma katılmaktır. Ama siz nasıl olsa bir yaratıcısınız. Beni bırak, bilimle de bir ilgim bulunmadığını söyledim sana dedi Yusuf Aksu. Yani gerçeği olduğu gibi anlatan bir roman yaratım mıdır diyorsun? Evet hocam, gerçek doğruları ancak romanlarda buluruz. Ama roman hep uydurma öyküler anlatmaz mı? Doğru, roman gerçeği olduğu gibi anlatmaz efendim dedi 5. Murat. En azından kişilerin adlarını değiştirir. Kişilerin adlarını değiştirmek de, siz benden daha iyi bilirsiniz, her şeyi alt üst etmektir. Sizinle adlarımızı değiştirdiğimizi düşünelim. Gözlerini Yusuf Aksu'ya dikerek düşündü bir süre. Ama bana sorarsanız, bunca yıldır sizin yaptığınız da bu. Gerçek diye bilinenin tam tersini söylemek ya da onu baş aşağı getirmek diye ekledi. Baş aşağı getirmek mi? Evet öyle. Ama yanılmıyorsam sen de benim düşüncelerimi beğenirdin. Kesinlikle. Ama gerçeği baş aşağı getiriyorsunuz da onun için beğeniyorum. Her şeyi baş aşağı getirmek, her şeyin tersini söylemek gerek artık. Gerekeni gereken yerde ve gereken zamanda gerektiği gibi yapmak, gerektiğini söylerken, arkadaşınız bunu vurgulamak istiyordu belki. Her şey öylesine yolundan çıktı ki, doğruyu ancak olanın, görünenin, söylenenin dışında, daha da iyisi karşısında bulabiliriz. Bu nedenle yanlış olduğunu söylediğiniz dakikadan beri ben sizin dil kuramınızı çok önemli bir kuram olarak görüyorum. Hele Yunus'un öyküsünü dinledikten sonra. Ama düşüncemin yanlış olduğunu da anıştırmıyor musun? 5. Murat gülümsedi. Az önce de söyledim ya, yanlış doğru karşıtlığı çoktan suyu çıkmış bir karşıtlık dedi. Biz bu çağa karşı çıkan bireyler olarak olanı tersinden almak durumundayız. Bu nedenle görüşlerinize büyük saygı duyuyorum, yanlış olduklarına inanmıyorum. Ama hiç değilse Dostoyevski'yi okumuş olmanızı isterdim. Dostoyevski'yi de okumadınız mı gerçekten? Hayır, okumadım. Buna üzüldüm. Ama az önce de söyledim, siz büyük bir bilim adamısınız. Herkesin görmediğini görürsünüz. Yusuf Aksu derin derin içini çekti. Hayır, kesinlikle dedi. Bunca yıl yaşadım, şimdi yaşadıklarımdan hiçbir şey anlamadığımı görüyorum. Kendi yaşamımın olaylarını bile yeni yeni anlamaya çalışıyorum. Senin bana yardımcı olacağını sanıyordum, tek umudum sendin. Sen de bana roman okumamı söylüyorsun. Ben de fazla bir şey anlamış değilim hocam dedi 5. Murat. Ama yaşamak için yaşamı anlamak gerekmiyor. Yusuf Aksu daha bir şaşkınlıkla bakmaya başladı genç dostuna. Karşısında 5. Murat'ı değil de Yunus'u görüyormuş gibi bir duyguya kapıldı, gözlerini yumdu. Hayır hayır olamaz diye mırıldandı, sonra gözlerini açtı, Uzun uzun baktı, içini çekti. Ben yaşam bir yana, kim olduğumu bile anlamış değilim. Kimim ben, dedi, birden hıçkırmaya başladı. Çevredekiler merakla bir Yusuf Aksu'ya, bir Beşinci Murat'a bakmaya başlamışlardı. Hocam çok geç oldu, diye fısıldadı Beşinci Murat. Uykusuzluk size yaramıyor. Kalkalım artık, sizi evinize götüreyim. Yusuf Aksu söyleşiyi sürdürmek istiyordu daha ama Beşinci Murat kalkmıştı bile, direnemedi. Daracık aralıklardan insanlara çarpa çarpa çıkıp bir taksiye bindiler. Apartmanın kapısına geldikleri zaman ortalık ağarmaya başlamıştı. Ama tam yatağına gitmek üzereyken birden kitaplığa yöneldi, tüm ışıkları yaktı, binlerce kitabın ortasında bir suçlu gibi öylece dikilip durdu bir süre. Ne kadar da yazmışlar, diye geçirdi içinden. Sonra raflarda Dostoyevski'yi aradı. Çok geçmeden buldu. İngilizce, Fransızca, Türkçe bir sürü Dostoyevski vardı. Hangisinden başlamalı, o kadar çok ki, diye söylendi. Şaşkın, kararsız, bir süre daha dikildi öyle. En sonunda birini çekti, açtı, okudu. Ben hasta bir adamım, kötü bir adamım. Hiçbir çekici yanım yok. Kitabı kapatıp ışıkları söndürdü, salona geldi. Elinde Dostoyevski'nin kitabı, iyice ağarmaya başlayan gökyüzünde, kara bulut kümelerinin karşı konulmaz bir yazgıya uyar gibi, hep aynı yönde ağır ağır kayıp gidişini izledi. Arada bir, çok kısa bir süre, nereden geldiği anlaşılamayan, gümüş rengi bir ışığa batmış bir kuş sürüsünün, bu kara bulutların önünde ve içinde, neredeyse umutsuz bir çabayla kanat çırparak yükseldikten sonra, kanatları açılabildiklerince açılmış olarak, öylece donmuş gibi, az önce geldikleri yerlere, yani aşağılara doğru süzüldüklerini gördü, iliklerine dek titredi. İçini çekerek uzaklaştı pencereden. Bir sürede koltuğunun başında dikildi. Hiçbir şey düşünmeden koltuktaki yırtığa baktı, baktıkça üşüdüğünü duydu. İçini çekerek yatak odasına doğru yürüdü. Düşünde yüzünü yıkadıktan sonra aynaya bakınca, karşısında tüm yüzeyi kaplamış olarak sararmış vesikalık fotoğrafı gördü. Gözlerini ovuşturdu, havlusuyla aynayı silmeyi denedi, yüz kımıldamadan karşısında duruyordu. Oradan çıkıp yatak odasındaki aynaya koştu. Gene aynı kımıltısız, yarım, soluk görüntü çıktı karşısına. Görüntü kendisinin miydi, Yunus'un mu, bilemiyordu artık, düşünmüyordu da. Ama karşısında bu soluk ve kımıltısız görüntüyü bulmak tüylerini ürpertiyordu. Bir aynadan bir aynaya koşup durdu, hep aynı şey, hep aynı şey. Görüntü kendisinden önce gelip yerleşmiş oluyordu. Uyandığında ter içindeydi. Yüreği hızlı hızlı çarpıyordu. Benim sonum geldi, diye mırıldandı. 58. ayrımın sonu. Sayfa 524.